A'dan Z'ye sağlık.
Efendim iyi akşamlar diliyoruz Ankara'dan. Soğuk bir Ocak akşamından tüm bizi dinleyenlere sonsuz sevgiler ve saygılarımızı gönderiyoruz. Öncelikle A'dan Z'ye sağlık programımızın bugün ilk akşamki yayını. Bu yayında bize yardımcı olan sevgili arkadaşımız Ali İhsan Yıldız Beyefendi'ye ve program yapımcımız Sayın Dilek Nazan Baytemir'e çok teşekkür ediyoruz. Ben Doktor Mehmet Uçar. Bundan sonra inşallah her cuma akşamı 17.15'te sizin merak ettikleriniz ya da bizim özellikle sizinle sohbet etmek istediğimiz konuları beraber paylaşacağız. Tabii programımızın ilk akşamki hangi konumuz olabilir diye düşündüğümde bizim için çok önemli bir organ düşünmem gerektiğini hemen anladım. Dedim ki acaba ne olabilir dediğimde hemen bir çırpıda kalp dedim. Ve bu aşamada en çok diğer yayınlarımda ya da bazen derslerimde öğrencilerimle konuşurken özellikle ya da sokakta karşılaştığım eşim, dostum, akrabalarımın bana sorduğu özel bir soru var. Nedir bu? Göğüs ağrıları. Ve tabii ki bunların içerisinde de en şiddetli olan ve en korktuğumuz, en bizim için önemli olan, ağrı nedeni olan kalp krizi. Tabii burada özellikle göğüs ağrılarını, göğüs ağrılarından en çok fazla oluşturan kalp krizini, kalp krizinde özellikle neler yapmamız gerektiğini özellikle konuşacağız. Tabii ki bu arada çok fazla böyle detaya girmeden çok böyle anlaşılır bir şekilde konuşacağız. Ama tabii ki sohbetimizde bir şey eksik olmayacak. Nedir o? Sizin sorularınız. O sebepten dolayı sorularınızı muhakkak bekliyorum. O nedenle size telefon numaralarını veriyoruz. Bunlar Ankara. Ankara için 0312 463 34 19 463 34 21 diyoruz. Evet, o zaman ilk sorumuzu şöyle bir paylaşalım. Bir kişide göğüs ağrısı nedenleri nelerdir dediğimizde bunu neden soruyoruz? Çünkü hocam benim sol omzum ağrıyor, hocam benim hemen sol kaburga kemiğinin altı ağrıyor gibi birçok soruyla karşılaşıyoruz. Acaba her göğüs ağrısı kalp krizi midir? Ya da her göğüs ağrısı kalpten mi kaynaklanır dediğimizde tabii ki hayır diyeceğiz. Göğüs ağrısının o kadar çok nedenleri vardır ki bu noktada göğüs ağrısının en sık karşılaşılan nedenlerden bir tanesi oradaki olan kemik ve kas yapılarının ağrıları. Biz bunlara kemik ve kas yapılarının ağrılarına genellikle miyalji ya da fibromiyaljiler diyoruz. Bir diğeri özellikle akciğer, yani o göğüs kafesinin içerisinde duran akciğer. Gerçekten insan vücudu bir mucize ve gerçekten olmazsa olmaz organlarımızı hep Rahman büyük bir koruma altına almış. Mesela beynimiz beyinsiz yaşar mıyız? Hayır, o zaman çok büyük bir kemiğin içerisine almış ve korumuş. İşte kalbimiz ve akciğerimiz olmadan yaşayamayız, göğüs kafesinin içine almış gibi. O sebepten dolayı da oradaki kemik ve kas ağrılarına göğüs ağrısı, kemik ve kastan kaynaklanan ağrılar olabiliyor. Başka neler olabiliyor? Özellikle yemek borusunun, özellikle bazı mide, dalak ve karaciğerdeki bazı problemlerin göğüs kafesini, yani Anadolu'da biz döş deriz ya, döşümüze doğru olan yansımaları olabiliyor. Ve tabii ki de göğüs ağrılarının en önemli nedenlerinden bir tanesi kalp orijinli olan göğüs ağrıları diyoruz. Peki kalp orijinli olan göğüs ağrılarımız muhakkak kalp krizi midir? Tabii ki hayır. Bunlardan bir tanesi bizim tıpta anjina dediğimiz kalbin özellikle kas dokularına ait ağrılar ya da koroner damarlar dediğimiz damarlara ait ağrılar olabiliyor. O zaman biz hemen bu göğüs ağrılarından en çok korktuğumuz kalp krizine doğru yavaş yavaş isterseniz geçelim. Evet, kalp krizi. Neler söylüyoruz? Duyuyoruz gazetelerden, televizyonlardan, internetten okuyoruz. Efendim kalp krizinin belirtileri şunlardır. Ne yapar efendim? İşte kişinin göğsünde ağrı, sol kola, sol omza yayılır, sol parmağa yayılır diye bir olayımız var. Ama bakın çok ilginç. Bizim kalp krizi geçiren hastalarda ortalama olarak aldığımızda bu tip bir şikayetin görülmesi genellikle %8-10. O zaman kalp krizinin en büyük belirtisi, ağrının özelliği nedir dediğimizde bakın çok önemli bir tarif veriyoruz. Sanki hastalar nasıl tarif ediyor? Bakar mısınız? Aynen şunu diyor. Sanki hocam benim bu iman tahtasının yani göğüs kemiğimin olduğu yere bir fil oturdu. Ya da bir kemer aldılar. Böyle kemerle sanki benim göğsümü sıkıyorlar gibi daha önceden yaşamadığı. Daha önceden hiç yaşamadığı kuvvetli baskı tarzında bir ağrı. Bunlar şiddetli ve uzun süreli. Diğer taraftan buna eşlik eden genellikle mide bulantısı, bazen kusma, yine buna şiddetle özellikle eşlik eden ölüm korkusu, yani bir korku. Bu tür kalp krizi durumları da görüyoruz. Peki bütün kalp krizi belirtileri böyle midir? Gerçekten hani böyle baskı tarzında, yanma tarzında, bir ağırlık tarzında, bir kemer sıkıştırıyormuş tarzında mı olur? Gerçekten de öyle olur. Ve muhakkak buna halsizlik, yorgunluk, endişe, bulantı, kusma, baş dönmesi de eşlik edebilir. Tabii burada da şunu özellikle söylememiz lazım. Peki hiç böyle baskı tarzında ağrı olmadan, çok şiddetli ağrı olmadan da kalp krizi görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Biz bunlara mesela sessiz kalp krizleri diyoruz. Bu sessiz kalp krizlerinde de özellikle dikkatinizi çekiyorum. Yaşlılarda ve bayanlarda özellikle, hele yaşlı bayan, bir de şeker hastalarında da bizim sessiz kalp krizi dediğimiz genellikle böyle halsizlik, yorgunluk, hocam elim parmağım böyle kalkmıyor, kendimi çok iyi hissetmiyorum tarzında meydana gelen ağrılar da olabiliyor. Peki bunu neden özellikle söylüyoruz? Bu şundan dolayı söylüyoruz. Mesela kişinin göğsüne çok kuvvetli bir ağrı geldiği vakit, eğer bu kişi bakın sigara içiyorsa, şeker hastası ise, tetiklerinde kolesterol dediğimiz kan yağları yüksek ise, tansiyonu yüksek ise, bu kişi özellikle ay halinden kesilmiş bayan ise, yani tıp diliyle menopoz sonrası bayan ise, buraya bir parantez açalım. Peki menopozla, ay haliyle kalbin ne olayı var? Bakın çok önemli bir cümle. Bayanlardaki onlara özel bir hormon olan östrojen hormonu gerçekten bayanlarımızın kalbini koruyan önemli bir hormon. Ne zaman ki menopoz dediğimiz ay halinden kesilme durumları usule geldiği vakit işte bu hormon artık neyi korumuyor? Artık kalbi koruyamaz duruma geliyor. Başka mesela sigara içen, obez dediğimiz kilolu insanlarda, özellikle ailesinde kalp şikayeti olan insanlarda bunlar özellikle göğüslerinde böyle kuvvetli bir ağrı olduğu vakit gerçekten uyanık olacaklar. Peki bu noktada tecrübe var mıdır? Evet, mesela daha önceden kalp hastası olan, daha önceden kalp hastası olup bu konularda ilaç kullanan insanlar genellikle bu ağrılarının nüvesini, ne olduklarını çok iyi anlarlar. Ama 40'lı yaşlardaki genç, özellikle erkek kişiler bu ağrı geldiği vakit bazen bu ağrının adını koyamazlar. Bunu neden söylüyorum? Genellikle bunu efendim biraz açıkta kaldım işte yel girdi ya da işte dün çok acılı baharatlı yedim mide ağrısıdır ya da işte çok yoruldum biraz halsizlik yorgunluk oldu gibi bazen bunu önemsemeyebilirler. Gerçekten önemli. Peki maalesef üzen olaylarımız oluyor mu? Var. Mesela Fenerbahçe'nin unutulmaz milli futbolcusu, Allah rahmet eylesin, Selçuk Yula, futbolcu abimizin kalp krizi geçirdikten sonra yakınları şunu söylediler gazetelerde. Dediler ki Selçuk Yula o gün böyle bir ağrı gelmiş, hafif bir ağrı ama daha çok bulantı, kusma, hafif bir halsizlik, yorgunluk gelmiş ve önemsememiş ve şunu demiş. Ya ben yakın zamanda kendim tahlil tetkik yaptırdım. Benim önemli bir olayım yok. Bu kalpten kaynaklanmamıştır diye düşünmüş ve ileri bir sağlık merkezine gitmemiş. Ve gerçekten bizim özellikle dediğim yani sigara içen, şeker hastası, kolesterolü yüksek, tansiyonu yüksek, orta yaş özellikle bayan ya da menopoz sonrası kadın, sigara, kilolu, obez insanlar ve ailesinde kalp hastası olan insanlar genellikle bu tip ağrıları kesinlikle ciddiye alıp bir sağlık merkezine gitmek durumdalar. Peki can alıcı bir sorumuz. Nedir o da? Acaba neden oluyor bu kalp krizi? Bu neden oluyor? Bakın her organın beslenmeye ihtiyacı var. Yani ayak parmağınızda, serçe parmağınızda dahi bir beslenmeye ihtiyacı var. Bu noktada peki Bu noktada mide de besleniyor mu? Mide de besleniyor, bağırsaklar da besleniyor, beyin de besleniyor. Tabii ki kalp de beslenecek. Tabii ki kalp de beslenecek. Kalbin beslenmesi noktasında da kalbi besleyen ne? Kalbi besleyen damarlarla gelen besin nedir o da? Oksijen. Oksijen gelecek, kalbi besleyecek. Kalbin neresini besleyecek? Kalbin dışını örten kası besleyecek. Peki kalbin dışını örten kasın neden beslenmesi lazım? Çünkü kalbin bir görevi var. Nedir o görev? Vücudun tüm kısımlarına, beyninizin, saçınızın her teline, serçe parmağınıza, el parmaklarınıza, vücudun her yerine kan pompalama görevi var. Bu pompa görevini yapacak olan da kalbin etrafındaki o kas demeti. Kas demeti. O sebepten dolayı oraya bir besin gitmesi lazım. O besin de damarlarla gidecek. Peki o damarlar nereden gelecek? O damarlar kalpten çıkan bizim tıpta aort dediğimiz yani büyük atardamarın hemen kenarından kıvrılan aynen hortum gibi düşünün kalbin etrafını şöyle sağdan soldan ön taraftan arka taraftan güzelce besleyen küçük küçük hortumcuklar diyelim. Yani biz bunlara koroner damarlar diyoruz. Yani kalbin bizzat kendisini beslemek için Rahman'ın oraya yerleştirdikleri damarlar diyoruz. İşte bu koroner damarlar görevlerini yapmak zorundadırlar. Türlü sebeplerden dolayı bu kas dokusuna besin, gıda gitmediği vakit ne olacak? Aynen şunu düşünün. Bahçenizde ektiğiniz domates gibi düşünün. Bahçenizde ektiğiniz domateslere su vermezseniz ne olur? Belli bir süre su vermezseniz eğer o bahçenizdeki domatesler maalesef ne yapar? Belli bir susuzluğa dayanır, dayanır. Ondan sonra artık oradaki domatesler çürümeye, o bahçe artık domates üretmemeye başlar. İşte kalpte de o gıda gitmesi gereken dokulara gıda gitmediği vakit onlar belli bir süre dayanabiliyor izleyicilerimiz. Nedir mesela bir 15 dakika onlar o domatesler yani kalp dokusu susuzluğa yani damardan gelen oksijensizliğe dayanabiliyor 15 dakikaya. Ama özellikle kalbi besleyen damarlardan biri tıkanıp kan akımı durunca ilk 20-30 dakika içinde hücreler zarar görseler bile canlı kalabiliyorlar. Ama hücreler yavaş yavaş 1-2-1-2 ölmeye başlıyor. 1 saat içerisinde biraz daha onlar 50'ler. Ama 3-4 saat içerisinde bu sayı 100'lere, 500'lere çıkıyor. Ama 6 saatten sonra o damarın beslediği kas dokusunda ya da o işte domateslerin yetiştiği toprakta artık hiç canlı kalmıyor. O zaman o beslenemeyen yerlerde de canlılık kalmazsa ne olacak? Oraları feryat edecekler. Bağıracaklar. Feryat etmesi, bağırması, alarm borularını öttürmesi de vücudu neyle olur? Ağrıyla olur. İşte kalp krizinde gördüğümüz o şiddetli ağrının sebebi de o domates fidelerini bizim besleyemememiz. Yani kalp dokusunun olduğu yerlere damarların oksijen getirememesi. Peki burada hocam bunu özellikle söylediniz. Bir şey mi demek istiyorsunuz? Evet, bir şey demek istiyorum. İşte bu kalp krizi durumlarında acil yaklaşım, ilk yardım ve acil yardım o kadar önemli oluyor ki işte o domateslerin ölmemesi gereken o ilk bir saat bizim için çok önemli. İlk bir saat bizim için çok önemli. Biz bir an önce o domateslere giden hortumları açmak durumundayız ki oraya sulasın. Yani o kas dokusu, kalbin o kas dokusuna damarların kan götürmesini tekrar sağlamalıyız ki bir şekilde oradaki kas dokusu zarar görmesin. O denli biz saniyelerle, saatlerle bir şekilde boğuşmaya başlıyoruz. Gerçekten önemli. Bu noktada tabii neden bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde eğer kalp krizi olduğunu anlayıp da gerekli ilk yardım yapılıp gerekli transfer yani ilgili bir sağlık merkezinin bu kalp krizi geçiren kişiyi götürdüğümüzde oradaki damarların yani domatesleri besleyen o hortumların tekrar açılması sağlanıyor. Peki yeri gelmişken onu da söyleyelim. Yani kalp krizindeki ilk yardımını anlatmadan onu da söyleyelim. Peki kalp krizi geçiren bir insanı hastaneye götürdüğümüz vakit ne oluyor? Orada kalp krizi geçiren bir kişiyi hastaneye götürdüğümüz anda oradaki damarların tekrar açılmasını sağlayacak uygulamalar yapıyor profesyoneller. Biz buna acil hastane ortamında yapılan tedaviler diyoruz ki orada ya oradaki damarlardaki tıkanıklığı aşan bir tedavi uygulanıyor ya da bizzati anjiyoplasti dediğimiz oradaki damarlara özellikle kasıktan ya da koldan girerek anjiyo denilen halk arasındaki girişimle girilip oradan o tıkanmanın olduğu yer balon dediğimiz uygulamayla açılıp bir doğruya telli kafesli böyle içine çimento gibi düşünün o damarın içerisine telli kafesli bir boru yani stent yerleştirilip tekrar o damarların açılması sağlanıyor. Peki sabahtan beri söylüyoruz nedir bu? Tıkanıklık, tıkanıklık. Peki tıkanıklığı oluşturan ne? İşte tıkanıklığı oluşturan o hortumdaki suyun gitmesini engelleyen, o damarlardaki kanın gitmesini engelleyen de nedir? Aynen yemek tarifi gibi söyleyeceğim. Düşünün bir kolesterol yani kan yağı çamur yumağının üzerine yani kolesterol yumağının üzerine kırmızı kan hücreleri dediğimiz yani eritrositler yerleşiyor bir topak yapıyor bir plak yapıyor biz bunlara plak diyoruz. İşte o plaklar da herhangi bir şekilde aşırı yürüyüş, aşırı koşu, aşırı efor, aşırı güç sarf etmek, yoğun stres, kendini yoğun bir şekilde taşa kayaya vurmak gibi durumlarda oradaki üzerinde kan hücresi olan kolesterol plağı çatlıyor. Çatladıktan sonra da oradaki damarları tıkama durumu husule geliyor. O sebepten dolayı da bakın tekrar söylüyoruz. Özellikle kalp krizi geçirmesine neden olan oradaki plağın bir şekilde yoğun efor yüzünden parçalanıp oradaki damarı tıkaması diyoruz. O zaman şimdi Hollanda'dan bizi dinleyen izleyicimizin sorusuna da cevap vermiş olacağız. Kalp krizi durumlarında neler yapılabilir? O zaman biz bunu şöyle konuşalım. Kalp krizi geçiren bir insan, bakın burası çok önemli. Gerçekten en çok bize derslerde ya da sohbetlerimize soru gelen kısım. Eğer hocam ben tek başımayım iş ortamında, tek başımayım ev ortamında, tek başımayım işte herhangi bir arazide, tatilde, yalnızım. Öyle bir durumda göğsümde şiddetli bir ağrı olduğu vakit ne yapabilirim? Bir defa ilk yapılacak. Hemen ağrı başladığı anda ister işte bunu efendim işte midem deyin ne bileyim yoruldum deyin kas ağrı bir defa önemseyeceğiz ağrıyı. Ağrı başladığında hemen telefonlarımızla yakınlarımızı arayacağız ve haber vereceğiz. Hem yakınlarımıza haber vereceğiz hem de bulunduğunuz ülkelerdeki ambulans hizmetleri veren ilgili telefon numarasını mesela biz Türkiye'de 112 112'den arıyoruz. Yurt dışında bazı ülkelerde 911 aranıyor. Hem yakınlarımızı arıyoruz hem de ilgili telefon numaralarımızı arayıp acil profesyonel sağlık hizmeti için ambulans gelmesini sağlıyoruz. Bu bir. İkincisi kesinlikle bulunduğumuz ortamda bir kapı varsa o kapıyı açık bırakıyoruz. Neden? Çünkü yakınlarımız ya da acil ambulansla gelen profesyoneller kapı kapalıysa bize nasıl müdahale edecekler? O nedenle bulunduğumuz yerin kapısını aralık bırakacağız. Özellikle bunun için yardıma gelecek kişilerin içeri girmesini kolaylaştırmak için. Geldik üçüncüye. Bakın arkadaşlar, internetten gelen bazı yazılarda, haberlerde görüyoruz. Gerçekten etkinliği vardır. Nedir o? Arabada olabilirsiniz, evde olabilirsiniz. Bu uygulamayı yapın. Nedir o? Nedir o? O da şu. Burun deliklerinizi kuvvetlice kapatarak kuvvetli bir şekilde öksürmek. Bu nerede yaşıyor? Bu çok yeni, çok taze, yeni gelişmiş bir pıhtıyı yerinden sökmede ihtimal çok düşük olsa da bakın tekrar söylüyorum. Yani burun deliklerini kapatıp çok kuvvetli öksürmek. Yeni oluşmuş taze bir pıhtayı yerinden sökme ihtimali çok küçük olsa da sonuçta bir can var. Denenebilir mi? Evet denenebilir. O zaman yapacağız arkadaş. Yani nedir? Burun deliklerini kapatarak kuvvetlice öksüreceğiz. Evdeysek yapacağız. Arabadaysak arabayı hemen bir kenara çekip sağ tarafa kontağı kapatıp hemen bu hareketi yapacağız. Başka neler yapılabilir? Evdeysek, arabadaysak muhakkak camları açacağız. Oksijen girmesini sağlayacağız. Çünkü oksijen girecek ki biz rahat edeceğiz. Oksijen girecek ki biz bir şekilde özellikle oksijen bakımından kanlanabilen bir ortamda olmuş olacağız. Başka ne yapılabilir? Efor sarf etmeyeceğiz. Yani yoğun hareket etmeyeceğiz. Hemen ayaktaysak oturacağız. Niye bunu söylüyorum? Çok defalar hastanelerde nöbet tuttuğumuzda bize kalp kriziyle, kafa travmasıyla gelen hastalarımız oldu. Yani ayakta bu ağrıyı geçiştirmeyeceğiz. Oturacağız ya da uzanacağız. Eğer bulunduğumuz pozisyon rahat bir pozisyonsa aynen devam. Ama bulunduğumuz pozisyon rahat değilse oturacağız ya da kesinlikle uzanacağız. Ama oturmak, yarı oturup pozisyon en ideali. Başka neler yapılabilir? Bakın. Asetil salisilik asit denen bir ilaç var. Şu an adını tabii yayında olduğum için söyleyemiyorum. Herkesin bildiği 500 miligramlık kanın özellikle sıvılaştıran ilaç diyeyim. İsmini söyleyemediğim için. Kanın pıhtılaşmayı engelleyen ilaç diyeyim. İşte o 500 miligramlık olan o asetil salisilik etken maddeli o ilacı, kanın pıhtılaşmayı engelleyen ilacı güzelce bir tane ağzımıza alacağız ve çiğneyeceğiz. Çiğneyeceğiz. Resmen çiğneyeceğiz. Yutmak yok. Peki anneanneniz, dedeniz mesela üzerinde enterik kaplı dediğiniz mideye dokunmayan asetil salisilik kullanıyorsa onları yutacağız. Çiğnenebilen sadece 500 miligram. Başka ne yapılabilir? Kişi tek başına ise eğer kalp ilaçları varsa dilinin altına koyduğu o kalp ilaçlarından bir tane alabilir. Demek ki bunu yapacağız. Peki kendime gelmek için bir soğuk suyun altına gireyim mi? Ya da herhangi bir şekilde ağrıyı azaltmak için bir egzersiz yap? Hayır. Kesinlikle egzersiz yapmıyoruz. Fazla efor harcamıyoruz. Hele soğuk suyun falan altına kesinlikle girmiyoruz. Yalnız isek. Gelelim şimdi. Eğer bizim yanımızda bir kişi kalp krizi geçirdi ve geçiriyor ise ne yapacağız? Bir şekilde burada özellikle kişinin korku, endişe ve kaygısı olduğu için onu sakinleştireceğiz. Bu bir. İkincisi hemen ilgili ambulans hizmeti veren numarayı işte 911 Türkiye için 112 hemen arayacağız. Peki hocam burada işte efendim yurt dışında ambulans geç geliyor, ben kendi arabamla götüreyim en yakın sağlık merkezine. Bunu çok tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü gelen ambulanslarda bizim şok aleti dediğimiz yani kalbe şok uygulayan tıpta defibrilatör dediğimiz makineler var. Oradaki profesyonel çalışan profesyoneller damardan işte soluk borusundan özel ilaçlar verebilirler. Yani kısacası o ilgili ambulansın içindeki profesyoneller size gerçekten dört dörtlük bir tıp hizmeti verebilirler. O nedenden dolayı da sanki ambulansın içerisine geçirilen zamanı biz ne olarak değerlendireceğiz? Hastanede geçirmiş gibi. O nedenle kendi arabamızla pek götürmemeye çalışacağız. Diğer taraftan muhakkak yanımıza kalp krizi geçiren bir kişi uygun bir yere, uygun yarı otur bir pozisyona getireceğiz. Üzerinde kravat, kemer, dar kıyafetler varsa gevşeteceğiz. Ve etrafta pencere, balkon kapısı varsa bunları açacağız. Kişinin hava almasını sağlayacağız. Bunlar çok önemli. Ve kişinin yanında kullandığı kalp ilaçları varsa tekrar söylüyorum dil altına vereceğiz. Ve kişinin yanında ya da kendi yanımızda. Özellikle bu kanın pıhtılaşmasını engelleyen o meşhur adını söyleyemediğim asetil salisilik asit içeren o madde var ise 500 miligramlık muhakkak çiğneyeceğiz. Bu arada tavsiye muhakkak çantamızda, torpidomuzda, özel eşyalarımız arasında bakın bir tane de bir kutuda o kanın pıhtılaşmasını engelleyen o 500 miligramlık ilaçtan da bulundurursak çok çok iyi olur. Ya Allah korusun kendimiz ve yakınlarımız ya da herhangi bir şekilde yanımızda geçiren insanlar olduğu için. Bu noktada tabii yapılmaması gereken neler var? Bir şekilde yapılmaması gereken belki tekrar olacak ama kesinlikle ağrıyı önemseyeceğiz. Bu mideden kaynaklı efendim yel girdi, kulunç girdi demeyeceğiz, bu bir. İkincisi kesinlikle aşırı efor, aşırı güç harcayacak bir durumda olmayacağız. Bu kesinlikle önemli. Diğer taraftan da ağrı geldiği anda bir şekilde yakınlarımıza 112 haber vereceğiz. Kimseye bilgilendirmeme gibi bir lüksümüz kesinlikle olmayacak. Şimdi burada peki bizim özellikle Kalp krizi diye söylediğimiz olan olgular ambulansla bir sağlık merkezine götürüldüğü anda. Peki sağlık merkezinde yani ilgili hastanelerde, ilgili sağlık birimlerinde peki bu kalp krizinin tanısı nasıl konuluyor diye belki merak edecek olursanız onu da şöyle cevaplayalım. Herhangi bir şekilde bize göğüs ağrısıyla gelen bir hasta hastaneye geldiği anda bizim ilk başvurduğumuz tanı tetkik aracı elektrokardiyografi dediğimiz EKG dediğimiz olay. Neden? Çünkü o EKG dediğimiz olay bize kalpteki özel dalgaların resmini veren, kalpteki özel atımların, özel yapıların, fonksiyonların şeklini grafi halinde döker. Ve biz kalp krizinin o grafilerde belli bulguları vardır. Onları EKG'de görürüz. Bazen EKG de bizi yani elektrokardiyografi de bizi yanıltabilir. Elektrokardiyografi de yanılmasını engellemek amacıyla biz özellikle kalp krizinde kanda yükselen belli enzimler vardır. Bu enzimlerin kandaki miktarları o sırada ne olur? O sırada yükselir. İşte bu enzimlerin yükselme durumuna göre de, bu enzimlerin kanda yükselme durumlarına göre de biz kalp krizinin kesinlikle ve kesinlikle bu noktada kesin tanısını koymuş oluruz. Demek ki teşhisi koyduran EKG yani elektrokardiyografi, teşhisi koyduran özellikle kalp krizi geçirilince buradaki özellikle kansız kalan dokulardan çıkan bazı enzimlerin kalp krizi geçiren insanlarda yükselmesi bu iki olay ne yapıyor? Bize kalp krizinin kesin tanısını koyduruyor. Tabii sohbetimizin başında özellikle vurgulamaya çalıştığım bir olay vardı. Nedir o? Özellikle önemsemesi. Yani kişinin bu ağrıyı ciddi algılaması. Özellikle de yaşlı ya da bayan ya da şeker hastalarında bu konuyu özellikle tekrar etmek istiyorum. Çünkü genellikle acil polikliniğe gelen bayanlarda şu şikayet varsa, hocam hiç olmadığım kadar yorgunum. Kolumu kaldıracak halim yok. Midem bulanıyor diyorsa ya da birden fenalaştım, içimde bir sıkıntı var. Kendimi çok çok bitkin hissediyorum gibi bir şikayeti varsa bayanın. Hele bu bayanın bir şeker hastalığı, bir insülin direnci, bir yüksek tansiyonu, bir sigara öyküsü, bir kan yağlarında anormallik gibi faktörler varsa kesinlikle kalp krizi aklımıza gelmeli. Yani bakın gümbür gümbür böyle işte fil oturuyormuş gibi ya da kemer sıkıyormuş gibi işte sol omza, sol parmaklara yansıyan bir ağrıdan ziyade bakın ne şikayet veriyor? Yorgunum, kolumu kaldıracak halim yok, midem bulanıyor gibi şikayetler veriyor. Demek ki böyle bir durumda olabiliyor. Bunlara biz sessiz özellikle kalp krizleri diyoruz. Eğer bu kişi üstün körü bir muayeneyle yok bir şeyin şikayetlerin psikolojik diyerek eve gönderilirse büyük bir hata da yapılmış olur kesinlikle. O sebepten dolayı da biz bu yorgunluk, sebepsiz yere yorgunluk, bitkinlik, fenalık hissi, baygınlık, soğuk terleme, bulantı, kuskun gibi şikayetlerin hepsini ciddiye alacağız. Muhakkak bu ağrılarla beraber doktora gideceğiz. Efendim bunu işte mideye gaz yapıyor demek, işte yatayım dinleneyim demek de doğru bir yaklaşım değil. Ve bir an önce ilk bir saat içerisinde biz eğer bir profesyonel bir kalp merkezine bu kalp krizi geçiren kişileri getirebildiğimizde gerçekten ilk bir saat o kadar önemli ki oradaki yapılacak olan işte damardaki pıhtıyı eritmek ya da bizzatı anjiyografi yapılıp da oraya anjiyoplasti ya da işte bizim özel telli kafesi tünel koymak dediğimiz olaylar olduğu vakit tekrar o kalp dokusu, o kalp kası tekrar eski haline gelecek. O nedenle zamanla yarışıyoruz. Zamanla bir şekilde hareket ediyoruz. O kadar önemli ki bakın eskiden bu sağlık merkezlerindeki özellikle profesyonel hastanelerdeki kalp merkezlerindeki işte eski yıllarda modern yaklaşımlar yokken kalp krizi geçirip de özellikle hastane ortamına gelen kişilere bakıldığında bunların neredeyse 100 kişiden 30'unun maalesef kaybedildiğini görüyoruz. gerçekten önemli ve kötü bir rakam. Yani 100 kişi kalp krizi nedeniyle götürülüyor. Bu 100 kişiden 30'unu maalesef kaybediyoruz. Ama son zamanlarda özellikle modern hastanelerdeki bu güzel yaklaşımlardan dolayı özellikle modern anjiyografi yapılan, modern anjiyoplasti yapılan, modern pıhtı eritici tedavi uygulanan ya da stent takılan yerlerde gördüğünüz vakit bu yöntemlerle inanın her gelen 100 kişiden artık 3'ünü kaybetme durumu meydana geliyor. Yani 100 kişiden 30'u kaybedilirken artık ne yapılıyor? 100 kişide rakam 3'lere düşmüş durumda geliyor. Gerçekten burada o kadar önemli yol kat edildi ki son zamanlarda özellikle bu anjiyografi ve anjiyoplasti sayesinde hemen anında ilk bir saat içinde götürüldüğü anda oradaki kalbi besleyen koroner damarlar, tıkalı damarlar hemen açıldığı vakit kişi hiçbir hani savaş deyimiyle hiçbir şekilde yara almadan bu savaştan çıkmış oluyor. O nedenle bize düşen özellikle yakınlarını seven ya da sağlığını düşünen ya da ilk yardım bilinci olan insanlar için en önemli olgumuz ne? Bir an önce bu tip şikayetleri olan kişileri bir an önce hastaneye götürmek, bir an önce özellikle hastane derken de bu tür girişimlerin yapılabileceği sağlık merkezlerine götürmek durumu usule gelmesi lazım. Aslında tabii bu noktada özellikle diğer programlarımızda da tekrarlayacağız. Yaşama döndürmekle yani siz kalp krizi geçiren insanı ne yaptık? Hastaneye getirdik. İşte orada anjiyoplastiler yapıldı. Efendim stentler takıldı. Yaşama döndürüldü. Peki burada her şey bitti mi? Hayır. Mühim olan şu artık. Bir şekilde bu kişinin kalp krizine neden olan faktörleri bir şekilde ortadan kaldırmadıyseniz o kişi yine bu kalp krizine aday insan durumuna gelecek. Geniş bir sohbetimizde geniş bir şekilde konuşuruz ama hocam ne demek istiyorsunuz? Yani nedir ağzınızdaki bakla derseniz bir şekilde kendi kendine söz verecek. Nedir? Diyecek ki ben artık sigara dumanından uzak duracağım. Yani sigaranın özellikle damarları büzmesi, sigaranın damarların içlerini örten ince kaygan örtüyü kırıştırıp tahrip etmesi, kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırdığını bileceğim. O sebepten dolayı da ben kalp krizine neden olan birinci faktörden bir tanesi sigaradan uzak duracağım diyecek. Bu bir. İkincisi özellikle mutfak olarak Akdeniz mutfağıyla besleneceğim diyecek. Yani sebzeden, meyveden, baklagillerden, kepekli tahıllı kuru yemişten zengin, zeytinyağını esas almış, temel o gıda almış, balığı kırmızı ete tercih etmiş, eti de yasaklamamış bu arada, süt ürünleri kullanmış, aşırıya kaçmamış, hazır paketlenmiş besinlerin çok fazla olmadığı, bir gıdayla, Akdeniz mutfağıyla besleneceğim diyecek. Bir üçüncüsü, her gün spor yapacağım diyecek. Yani ne demek? Özellikle kalp damar hastalıkları oluşan risk faktörlerinin en önemlisi yani sağlığımızı koruyan en önemli etkenlerden bir tanesi egzersize ağırlık verecek. Özellikle her gün 30 ya da 45 dakikalık yürüyüşlerini aksatmayacak. Yani otobüsten bir durak önce inecek ya da arabayla biraz uzağa park edecek, yürüyerek gidecek. Çok önemli. Ya da asansörle çıkmayacak, yürüyerek merdiven çıkacak. Başka neler yapabilecek? Tansiyonu yükselmemesine özellikle dikkat edecek. Özellikle tuzlu kahve çay olayına dikkat edecek. Bunları geniş geniş konuşacağımız için şimdi ufak ufak maddeler halinde söylüyorum. Başka neler yapabilecek? Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Diş sağlığına önem gösterecek. Diş sağlığına önem gösterecek. Yani ne demek? Diş etlerindeki hastalık tüm vücut ve tüm damar duvarlarında mikropsuz iltihaba yani enfeksiyon neden olduğundan dolayı özellikle de o hani plak dedik ya plaktan oluşumuna neden olabileceğinden dolayı diş sağlığına önem gösterecek. Başka uykusunu çok iyi uyuyacak. Yani az uyuyanlar ve uykusu düzensiz olanların daha kolay kalp krizi geçirdiği tespit edilmiş. Hele uyku apnesi yani uykuda nefes durması olanların daha fazla risk olduğunu görmüşüz. O sebepten de uykuyu rahat alacak. Kan şekerinin yükselmesini önleyecek. Yani özellikle kan şekerinin yükselmesini önlemek amacıyla ciddi şeker bakımından kendisine çeki düzen verecek. Diğer taraftan muhakkak ideal kiloya inecek. Fazla kilo ve şişmanlık ne diyoruz? Tüm kalp damar hastalıklarına aday yapar insanı. Ana neden? O nedenle dengeli beslenip egzersiz yaparak son zamanlarda aldı ise ki bile kilolarını verecek, ideal kiloya inecek. Tıp tabiriyle biz ona body mass index, yani vücut kütle indeksi diyoruz. Onu 25'in altında tutacak. Ya da kabaca şöyle çok amiyane tabirle boyu işte 1.70 ise eksi 2 artı 2 diyoruz. Yani 1.70 ise 1.68, boyu 1.72 ise ya 68 70 kilo ya da 74 kilo rancında, aralığında olacak. Boyum 1.72, kilom 70 ile 74 arasında. Ondan aşağı ya da 74'ten yukarı olmayacak bir örnek olarak. Başka duygusal olarak iyimser olacak. Kötümserlik, şüphecilik, husumetle dolu olmak kalbi gerçekten yorar. Damarları yaşlandırır. Hayatı kısaltır gerçekten. O sebepten dolayı da hoşgörülü, iyimser olacak. Yani bardağın yarısı boş değil, bizzat dolu olduğunu görmeye çalışacak. Diğer taraftan fazla tuzlu yemeyecek. Aşırı tuz, özellikle tansiyon yüksekliğine belli hastalıkları yol açıyor. O sebepten dolayı aşırı tuz tüketmeyecek. Özellikle kolesterole dikkat edecek. Bu kan yağı dediğimiz kolesterole, özellikle bunun organ yağlanması dediğimiz trigliserit düzeylerine gerçekten dikkat edecek. Bunları özellikle egzersiz ve diyetle normale döndürmeye çalışacak. Eğer özellikle ciddi bir bağımlılığı varsa alkolden fazlasından özellikle kaçınacak. Diğer taraftan yine önemli bir şey. Belki bizi dinleyenler çok fazla önemsemeyebilirler ama mesela kirli havadan uzak duracak özellikle. Kirli hava bizim için çok önemli. O nedenden dolayı hava kirliliği, egzoz dumanı gibi, sigara dumanı gibi zararlı dumanlardan özellikle uzak duracak. Yine önemli bir faktör, stresten uzak duracak. Stresten kesinlikle kaçacak. Yine yararlı olan olaylardan bir tanesi, arkadaşlarına daha çok zaman ayıracak. Geniş bir arkadaş çevresi olan, sık sık kahkahalı dost sohbetlerine katılan, espriler yapan, mizah yapan bir arkadaş grubuna dahil olacak. Yine kış aylarında, sonbahar aylarında gribe karşı önlemler alacak. Çok soğukta, bakın şu an bütün Avrupa Türkiye'de ilgilendiriyor. Çok soğukta aşırı iş yapmayacak. Gerçekten kışın karlı soğuk havada dışarıda çalışanlarda kalp krizinin daha çok riskinin arttığını görüyoruz. Çok soğuk havalarda kar küremek gibi, yük taşımak gibi, yokuş çıkmak gibi bu tür ağır işlerden de kaçınacak. Yine önemli bir olay, daha az televizyon, internet başında duracak. Saatlerce hareketsiz bir şekilde oyunlar peşinde, internet peşinde, bilgisayar peşinde durmayacak. Yani hareketsiz, oturarak pasif bir seyirci olmayacak. Diğer taraftan yine çok önemli bir uyarımız var. Gelişi güzel ilaç kullanmayacak. Hele reçetesiz satılan kimi ilaçlar. Özellikle soğuk algınlığı ve romatizmalar için bazı hapların biz kalbe çok dost olmadığını biliyoruz. Keza ilaçtan bile sayılmayan bazı destek haplarının da kalbi yorduğunu biliyoruz. O sebepten dolayı da bunların hem kalbi yorduğunu hem de kanın pıhtılaşmasını bozabildiğini biliyoruz. O sebepten dolayı da reçetesiz satılanlar, hele ilaçtan bile sayılmayan destek haplarından uzak duracağız. Ve diğer taraftan hem kendimiz için hem de yakınlarımız için daha sağlıklı olması için çalışacağız. Yani ne demek? Özellikle hava kirliliğinden uzak, kişisel önlemler almış, beslenmesine dikkat eden, sağlığını önemseyen ve gerçekten bunu hem kendi hem yakınları için önemseyen bir kişi olacağız. Bunda benim bir anım, İbn Sina'da internlüğüm sırasında rahmetli Denktaş benim hastam olmuştu. Orada onun güzel bir sözü vardı. Derdi ki Allah rahmet eylesin, kişinin arabası var, işte kışlık lastiklerini taktırır, yağına bakar, suyuna bakar ama insan kendisine hediye edilen en güzel varlığı, yani bedenini, yani cismanini, yani vücudunu hiçbir zaman önemsemez. 5.000 kontrol, 10.000 kontrolde arabasını kontrollere götüren, servise götüren kişi kendi vücudunu belki yıllar olmuştur ne bir tahlili, ne bir tetkiki, ne bir muayeneye götürür. Ama başına bir şey geldiği anda da bundan neden başıma geldi diyerekten dövünmeye, sebepleri başka yerlerde aramaya başlar. O sebepten dolayı da bir şekilde kendi sağlığımızı, kendi sağlık bilincimizi bir şekilde kesinlikle oturtturmamız lazım. Bu konuda hem yakınlarımızı hem de onların sayesinde toplumu farkındalık doğurmak adına uğraşmamız lazım. Ben özellikle burada tabii bizi dinleyen arkadaşlardan özellikle çoklu ortamlara giren, işte öğrenci yetiştiren ya da işçi yanında eleman çalıştıran, işte amir, öğretmen ya da sohbet ortamlarında sohbet eden insanlar ya da işte birçok insanlarla tanışıklı olan insanlara söylüyorum. Etrafınızı uyarın. Gerçekten bir şekilde bizim için çok çok çok önemli olan bu vücudumuzun da en önemli parçası olan kalbimizi koruyalım. Ben teşekkür ediyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet, bereket ve huzur versin. Hem şahsımıza hem Türk milletine hem de tüm dünya insanlarına sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya sabırsızlıkla sizleri bekliyorum. Sorularınızla bana eşlik ederseniz sohbetimiz daha da renklenecek. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
A'dan Z'ye sağlık.